家ビグ。
Yeni bir günde, yeni günle sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz programımıza. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım. Ben Tülin Bilen. Kumanda başında Özkan Özden Koç. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sevgili dinleyenler, her zamanki gibi programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız bize değerlendirecek. TV24 Haber editörü Serdar Ermiş, gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek bize ve ardından Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz ekonomide yaşanan gelişmeleri anlatacak bize. Ve gazete manşetleriyle başlıyoruz programımıza. İlk olarak Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Akşam Gazetesi'nin manşet haberi komplo salgını. Bilim bir taraftan virüsü çare geliştirmeye, diğer yandan komplo teorilerini çürütmeye çalışıyor. İnfodemik iddialar havada uçuşuyor. Haberin detayı ise şöyle sevgili dinleyenler. %21 iddiası çöktü. Türkiye'de vaka ölüm sayısı oranının %21 olması üzerine ölüm sayısı gizleniyor denildi. İddiayı Profesör Kara çürüttü. Rakamlarda sıçrama olmadığı için bu çıkıyor dedi. 5G falan çıktı. Sosyal medyada 5G teknolojisinin virüsü yaydığı ortaya atıldı. HTK Yönetim Kurulu Başkanı Bağören bu konuda tek bir araştırma yok dedi. Bize çip takacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone ve Rus tenisçi Safin virüsün insanlara mikroçip takılması için icat edildiğini iddia etti. Ve diğer iddia ise biyolojik silah. Çin, Rusya ve İran Amerika Birleşik Devletleri'ni, Amerika Birleşik Devletleri de Çin'i yeni koronavirüsü üretmekle ve bu virüsü bir biyolojik silah olarak kullanmakla suçladı. Akşam Gazetesi'nin diğer haberi ise 49 saat filyasyon. Sağlık Bakanı Koca'nın virüsün yayılmasını engellediğini söylediği filyasyon ekipleri sahada çok kritik bir role sahip. Haberin detayını sizlerle paylaşalım. 81 ilde oluşturulan filyasyon saha incelemesi ekipleri vaka bildirildiği an harekete geçiyor. Ekipler öncelikle hasta ve hastayla teması olanları hızla korumaya ve periyodik izlemeye alıyor. Akşam gazetesiyle yine devam ediyoruz. Yasak sonrası ürperten artış. Apple Map verilerine göre Türkiye'de sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan hareketlilik geçen haftayı aştı. Akşam gazetesinin ardından Milliyet'le devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin manşet haberi. Zorluk çıkarma, özel bankalara bir uyarı daha geldi. Maliye Bakanı Berat Albayrak, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz, dedi. Haberi Milliyet Haberi'nin gazetesinin diğer haberi ise şöyle, Türkiye kendi kendine yeter. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü kabine toplantısında Türkiye'nin sağlık, gıda, temizlik alanlarında kendi ihtiyacını karşılayacak güce olduğunu söyleyerek söz konusu 3 alanda da kısa ve orta vadeli yapılabilecek çalışmaların belirlenmesini istedi. Bu kapsamda kısa vadede vatandaşların ve sağlık personelinin ihtiyaçlarının temini kesintisiz olarak sürdürülecek dedi. Milliyet gazetesinin diğer haberiyle devam edelim. Sağlıkta şiddete katmerli ceza. Haberin detayı ise şöyle, genel kuruldaki görüşmeler sırasında milletvekilleri COVID-19'a karşı önlem alarak maske taktı ve yaralamaya 6 yıl 9 ay ceza geldi. Sağlıkta şiddetin önlenmesi düzenlemesi mecliste yasalaştı. Buna göre sağlık personeli kasten yaralayana 6 yıl 9 aya, hakaret ve tehdit edene 3 yıla, silahla tehdit edene 7,5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sağlık çalışanına görevini yaptırmamak için direnen 4,5 yıl hapse çarptırılacak, cezalar ertelenemeyecek ve para cezasına çevrilemeyecek. Milliyet gazetesinin diğer haberi, maskeli tahliye başladı. İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden dün tahliyeler başladı. Yurt genelinde binlerce hükümlü, dezenfekte edilen otobüslerle Adalet Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında maske ve eldivenlerini takarak cezaevlerinden ayrıldı. Hükümlülerin bazıları otobüslerle memleketlerine giderken bazıları da otogarlara ya da merkezi yerlere bırakıldı. Milliyet gazetesinin bir diğer haberi ise şöyle, koronalı vakası 2 milyonu aştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı. Can kaybı da 134 bini geçti. Virüs bulaşan 508 binden fazla kişi iyileşerek taburcu oldu. En çok vaka ve ölüm Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Milliyet gazetesinin ardından Sabah gazetesinin manşet haberiyle devam ediyoruz. Para stoklayanın maske saklayandan farkı yok. Bakan Albayrak özel bankaların alınan kararlar karşısındaki tutumlarını sert bir dille eleştirdi. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı en çok ihtiyaç olan dönemlerde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırana fahiş maliyetler çıkarıyorlar, yapılanların üzerine gideceğiz dedi. Sabah gazetesinin diğer haberi ise şöyle, virüsün temas zincirini kıran kahramanlar. Türkiye genelinde koronavirüs dedektifi gibi çalışan 4600 kişi var. Onlara filyasyon ekibi deniyor. Ekipler takip sistemiyle virüsün izini sürüyor, hastanın hikayesini öğrenip çevresine ulaşıyor, sonra da virüsün temas zincirini kırıyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi, neden biz daha iyiyiz? Türkiye yayılma hızını kontrol ettiği koronavirüsle mücadelede önemli başarı gösteriyor. Sağlık Bakanlığı kaynakları ve uzmanlar bunu erken tespit, yakın takip, erken ilaç tedavisiyle vakalara müdahale eden profesyonel sağlık takımı diye 4T olarak özetliyor. 5674 hasta taburcu. Covid-19'a mücadelemizin başlamasından bu yana 5674 hasta iyileşerek taburcu oldu. Dün yapılan 34 bin testle 4281 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 115 hastayı ise kaybettik. 41 yerde karantina kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı 14 şehirdeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantinayı salgın riski ortadan kalktığı için kaldırdı. 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri ise devam ediyor. Yeni Şafak gazetesinin diğer haberiyle yine devam edelim sevgili dinleyenler. Trump fonu kesti, ilk kurban Dünya Sağlık Örgütü. Covid-19 salgını hem ekonomik hem de siyasi olarak uluslararası sistemi sallarken ilk kurban Dünya Sağlık Örgütü oldu. Trump, Çin'in tezlerini savunmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne gidecek 500 milyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri fonunu durdurdu. Birleşmiş Milletler, Çin, Almanya ve Rusya karara mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Yeni Şafak'ın diğer haberini sizlerle paylaşalım. Haydar Paşa, Baş'a son görev. Covid-19 nedeniyle vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da toprağa verildi. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı. Ve Yeni Şafak'ın diğer haberiyle diğer gazeteye geçelim sevgili dinleyenler. Dünyaya örnek oluyoruz. Erdoğan'ın liderliği sayesinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ettiğini söyledi. Altun Twitter'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin İngilizce paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır yazdı. Ve son gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberi Hayat Dedektifleri. Koronavirüs vakası hızının düşüşüne geçmesinin arkasında hastaların temas ettiği kişileri tek tek takip eden 4600 kişilik dev ekip bulunuyor. Evde kalmak hala çok önemli. Vaka hızının düşüşe geçmesine karşın önlemlerin sıkı sıkıya sürmesi gerekiyor. Uzmanlar salgın mücadelesinde izolasyonun önemine dikkat çekerek önümüzdeki süreçte mecbur olmadıkça kimsenin evden çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Gözler bakkal kararında. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 şehirde halkı gazetesiz bırakmamak için formüller aranıyor. Mahalle aralarındaki bakkalların ve gazete bayilerinin açık tutularak gazetelerin evlere servis edilmesi gündemde. Vali Bakanlığı iletti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya birçok sektör temsilcisiyle bir araya geldik, neler yapılabileceğine dair önerileri değerlendirdik dedi. Dağıtım sorunu çözülsün talebiyle İstanbul Valiliğine başvuran TGC olumlu sonuç aldıklarını duyurdu. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de yasalara gazeteler dahil edilmesin, yasaklara gazeteler dahil edilmesin çağrısını yineledi. Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberi ise şöyle: maskede öncelik ileri yaşa. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 39 milyon kişiye 195 milyon ücretsiz maske dağıttı. Maske dağıtımında 50-65 yaş aralığındaki vatandaşlarla kronik hastalığı bulunanlara öncelik tanındı. Ayrıca üzerine cep telefonu kayıtlı olmayanlar da kodun kendisine ulaşmasını sağlayacak herhangi bir telefon numarasıyla kayıt yaptırabilecekler. Hürriyet Gazetesi'nin diğer haberiyle devam edelim. Sağlıkta şiddete karşı bütün eller havada. Bravo Meclis'e yıllardır gündemde olan sağlık çalışanlarını şiddetten koruyacak yasal düzenleme konusunda önceki gece çok önemli bir adım atıldı. 5 parti doktorlar için birleşti. Mecliste 5 parti doktorlara şiddet uygulayanların cezalarını ağırlaştıran yasal düzenleme için birleşti. Partilerin ortak teklifiyle bu yöndeki düzenleme Yükseköğretim Kanunu teklifine eklendi. Sağlık çalışanını yaralayanlar 4,5, tehdit ve hakaret edenler 3 yıla kadar ceza alabilecek, cezalar ertelenmeyecek. Koronanın ilacı moral. İzmirli avukat Afan Topel ile eşi Işıl Topel birlikte yakalandıkları koronayı alt ettiler. Afan Topel, koronanın ilacı moral dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, bize Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci aktaracak. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Cebeci.
Efendim Tülin.
Günaydın, hoş
Günaydın.
Geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Ankara gündeminde neler var sizden dinleyelim Sayın Cebeci.
Hemen kısaca özetleyelim Tülün. Şüphesiz gündem ağırlıklı olarak yine koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler yine yakından takip edilecek. Bu kapsamda geçen hafta 2 gün hafta sonu tedbir amacıyla 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu hafta sonu da yine aynı yasak uygulanacak. Peki hafta sonu yasağı öncesi haliyle market ve pazarlarda da yoğunluk yaşanabiliyor. Yasağın başlamasına bir gün kaldı. Çarşı ve pazarlarda son durum ne? Alışveriş alışveriş için yığılma var mı? Arkadaşlarımız market ve pazarlarda olacak ve yakından takip edilecek. Ancak şunu da belirtelim, uzmanlar alışverişin son anı bırakılmamasını tavsiye ediyor ve önceden liste yapmakta alışveriş süresini kısaltıyor. Ayrıca bor madeninden yerli dezenfektan üretildi. Raflardaki yerini bugün itibarıyla alıyor. Borel ilk etapta 100 milimlik boyutlarıyla raflara çıkacak ve ilerleyen süreçte 1 litre ve 5 litrelik boyutlarıyla da piyasaya sunulacak. Öte yandan meclis de çalışmalarına ara verdi. Ancak çalışmalara ara vermeden önce de yine yargı, ekonomi, eğitim ve sağlığa yönelik düzenlemeler yasalaştırıldı. Ve işten çıkarma 3 ay yasaklandı. Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Aynı zamanda ücretsiz izne çıkarılan çalışana da aylık 1177 lira ödeme yapılacak. Diğer bir başlıkta haksız fiyat artışına son verilecek. Stokçuluk ve haksız fiyat artışına karşı değerlendirme kurulu oluşturulacak. Kapalı iş yerlerinde ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi ödenmeyecek. Diğer bir maddemiz de belediyelerin sigorta primleri ve su alacakları 3 ay ertelendi. Yaşlı ve engelli yardımına da yine bu süreçte devam edilecek. Yardımlar 3 ay boyunca gelir testine tabi tutulmadan sürecek. Evet, meclis bu kararları aldıktan sonra çalışmalarına ara verdi ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak. Onun da altını çizelim. Aynı zamanda mecliste saat 13'te bugün İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu basın açıklaması yapacak. Öte yandan da Saadet Partisi'nde de yine bir basın toplantısı gözüküyor. Saat 13'te Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'nın basın açıklaması söz konusu diyelim. Gündemdeki gelişmeleri bu şekilde aktarmış olalım.
Teşekkür ediyoruz Sayın Cebeci. Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci'den dinledik.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenik'te.
Sevgili dinleyenler, gazetelerde öne çıkan başlıkları TV24 haber editörü Serdar Ermiş'ten dinleyeceğiz. Sayın Ermiş hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Ermiş.
Hoş bulduk. Günaydın.
Günaydın. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Tüm gazetelerde bugünün haberi daha çok filyasyon ekibine verilmiş. Siz bu ekibi hakkında neler söyleyeceksiniz?
Şimdi Türkiye'nin her zaman... önde gitme, bir adım önde gitme stratejisi burada da geçerli, sağlıkta da geçerli. Hatırlayalım, çok birebir eşleşen bir örnek değil ama terör konusunda da Türkiye ne yapıyordu son dönemde? Terörü yerinde yok etme gibi bir taktik izliyordu. Böylece de başarı sağlamıştı. Yani terör olayları olmadan önce terörü kaynağına ulaşarak orada yok etme şeklinde bir strateji izliyordu. Benzer bir şey şimdi koronavirüsle mücadelede de yapılıyor. Bu şekilde bir benzetme yapabiliriz. Ne yapıyor ekipler, filyasyon ekipleri? Hastaları hastanelere gelmeden önce, yani semptomlar yeni başlarken veya hiç başlamadan önce tespit etmek için harekete geçiyorlar. Nereden hareket ediyorlar bunun için? Tespit edilen, pozitif çıkan COVID virüs vakalarının temas ettiği kişiler birbiri belirleniyor. O hasta hastaneye gelir gelmez, testi pozitif çıkar çıkmaz hemen kimlerle temas ettiği tek tek öğreniliyor. Ve onlara ilişkin bir liste hazırlanıyor. Daha sonra bu kişilere tek tek ulaşılıyor. Filyasyon ekipleri tek tek arayarak bunları, onların da temas ettiği kişileri belirleyerek böyle bir liste, böyle bir savaş listesi adeta oluşturuyorlar. Ve tek tek onlarla görüşmeye başlıyorlar. Yani hastalığın ilk aşamasında vakaları yakalamaya çalışıyorlar ki bu çok önemli bir strateji. Nitekim zaten Türkiye'nin rakamlarına baktığınız zaman maşallah demek lazım. Dünya genelindeki rakamlarla karşılaştırdığınızda çok daha iyi bir durumda ve bu iyi durumda olmasının kaynağı, sebebi buna bağlanıyor. Hastaların, vakaların ilk aşamada daha hani erken aşamada, erken teşhis diyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz aşamada hastaların tespit edilmesi ve hemen müdahale edilmesiyle öne çıkıyor. Hı hı. Nitekim zaten rakamlara da yansıyor bu. Erken dönemde yapılan müdahale hastalığın seyrini oldukça yavaşlatıyor ve ölüm oranlarını, hastalığın ağırlaşma oranlarını çok ciddi şekilde aşağı indiriyor. Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunu önceki günkü basın toplantısında açıklamıştı. Rakamlarla birlikte ortaya koydu. Erken müdahalenin koronavirüsle mücadelede oldukça önemli bir silah olduğunu açıkça söyledi. Zaten rakamlarda bunu gösteriyor.
Sayın Ermiş, virüs konusunda, korona salgını konusunda çok fazla komplo teorisi de üretiliyor. Bu komplo teorileri hakkında neler söylersiniz?
Şimdi her konuda zaten bu komplo teorileri üretiliyor. Özellikle sosyal medya bunun mecrayı, adeta işi gücü olmayan insanlar veya takıntı olarak bunu yapanlar hemen böyle her fırsatı değerlendiriyor ve bir komplo teorisi ortaya atıyor. Nitekim bunu yapanların amacı arasında gerçekten hani Türkiye'yi her zaman, her Türkiye'nin bu tür mücadelesinde, her türlü kritik aşamasında Türkiye'ye karşı olanlar, Türkiye'ye böyle kini olanlar bu kini adeta bu tür şeylerde, bu komplo teorileriyle tutuyorlar. Halkı, amaçları halkı tahrik etmek, paniğe sevk etmek, korku üretmek ve bu korku üzerinden de bu salgınla mücadeleyi sekteye uğratmak. Yani büyük gerçek amaç bu arkasındaki. Kimileri bunu zevk olsun diye yapanlar da var ama onlar çok böyle hani ciddiye alınacak bir durum değil. Ama esas buradaki Türkiye düşmanlarını unutmamak lazım. Amaçlarını unutmamak lazım. Bu konuda herkesin bilinçli olması lazım. Bilim kurulumuz var. Hı hı. Ve her gün açıklama yapan bir sağlık bakanımız var. 2 güne bir açıklama yapıyor ve her gün de bilgilendiriyor mutlaka çeşitli yollarla. Yani bilgi, doğru bilgi kaynağı açık aslında. Her gün içinde net, ortada. Hı hı. Bu doğru bilgi kaynaklarına güvenerek, onların söylediklerine inanarak, onların dışındaki söylenenlere çok da böyle itibar etmeyerek, özellikle bu komplo teorisi yönlerinde zaten çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Baktığınız zaman işte internette dolaşan, WhatsApp'ta dolaşan kesit kayıtları, sosyal medyada açılan bazı başlıklar, sahte videolar. Bunları gördükçe zaten anlaşılabiliyor artık son dönemde o kadar ve her gün de sorulduğu için sağlık bakanlığından soruluyor bunlar, benzer şeyler. Ve her gün bunların doğru mu, yanlış mı olduğu bilgilendiriliyor, belirleniyor. Dolayısıyla herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Tabi komplo teorilerine itibar etmemesi lazım. Hı hı. Çünkü bu mücadele öyle bir mücadele ki bir an bile sekteye uğramaması gerekiyor. Herkesin uyanık olması gerekiyor. Ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hani ben bireysel olarak ne yapabilirim kaygısına herkesin girmesi gerekiyor. Çünkü bu ne kadar böyle devletin bir görevi olsa da bireysel olarak vatandaşların elini taşın altına koyması gereken bir durum. Eğer koymazsak biz vatandaş olarak bu mücadelenin altına elimizi koymazsak bu mücadele çok da başarılı olmaz. Çünkü bu orada bitiyor. İzolasyonda bitiyor. Sürekli de bunu vurguluyor zaten bütün yetkililer. Bizim bu komplo teorilerine karşı uyanık olmamız ve bireysel tedbirleri had safhada ve titizlikle uygulamamız gerekiyor.
Sayın Ermiş, sağlıkta şiddetin önlenmesi düzenlemesi mecliste yasalaştı. Bu düzenlemeyi nasıl değerlendirirsiniz bize?
Bu düzenleme üzerinde zaten uzun süredir çalışılıyordu. Türkiye'nin kanayan bir yarasıydı adeta. Ve bu koronavirüs vakaları da bunun hızlandırılması için bir vesile oldu. Zaten yapılması gereken bir şeydi. Çünkü sağlık personelimiz çok ciddi şekilde sıkıntı çekiyor bu konuda. Ve şu aşamada virüsle mücadele konusunda canla başla çalıştıkları bir dönemde bir de böyle bir şeyle uğraşmaları zaten akıl kârı bir şey değildi. Meclisimiz de buna adımını attı bu zamanda, tam böyle bir zamanda. Ve inşallah bu tür olayların son bulmasına vesile olur diye düşünüyorum.
İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden dün tahliyeler de başladı. Bu tahliyelerle ilgili infaz düzenlemesi hakkında neler söyleyeceksiniz bize?
Şimdi bu tahliyelerde önemli olan koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratmaması oldukça önemli bir konu. Gördüğüm kadarıyla da dün akşam tahliyeler başladı. Özellikle tedbirlere uyuluyor. Maske kısmına, sosyal mesafe kuralına. Zaten çok önceden hazırlıklar yapıldı. Adalet Bakanı bu konuda çok sıkı çalışmalar yaptı. Çok titizlikle uyguladı cezaevlerindeki tedbirleri. Ve bu tahliyeler sırasında da gerçekten önemli tedbir alınmış. Devlet organize bir şekilde tahliyeleri organize etmiş. Herkesi gideceği yere kadar, kimilerine evine kadar bırakılıyor. Kimilerine işte otogarlara bırakılıyor. Ve bu tahliyelerin herhangi bir yeni bir atış, yeni bir virüsü artıracak bir şey, sebep olmaması için tüm tedbirler alındı ve yapıldı. Hı hı. Ama tahliye edilenlere de burada görev düşüyor az önce söylediğim gibi. Onların da 14 günlük kurala uymaları gerekiyor. Evlerinde izolasyon yaptık kurallarına 14 gün çıkmamaları gerekiyor. Çünkü ciddi bir hareketlilik yaşandı. İşte insanlar şehir değiştirdi, olduğu yerden başka yere gitti. Dolayısıyla burada onlara da önemli görevler düşüyor. Bu 14 gün evlerinden çıkmazlarsa bu tahliyeleri de bu şekilde atlatmış olacağız.
Sayın Ermiş, özel bankalarla ilgili de bir haber var. Berat Albayrak'ın zorluk çıkarma mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz şeklinde ve özel bankaları uyaran bir şekilde bir haberi var. Bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel bankaların yaptıkları sizce, yani böyle bir ortamda sizce nasıl?
Yani vatan hainliğinden farkı yok. Çok açık konuşacağım ben konuda. Çünkü adeta bir savaş veriyoruz burada. Ben çoğu kişi de 3. Dünya Savaşı'nda koronayla mücadeleyi eşleştiriyorlar. Böyle bir savaş ortamında ve yaşananlar da zaten baktığınız zaman olanlar bitenler bir savaş ortamından farklı değil. Uygulanan tedbirler hatta bir savaş ortamından belki çok daha öte. O yüzden bu ortamda fırsatçılık yapanların adı vatan hainidir. Başka bir şekilde nitelendiremiyorum. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkenin ekonomisi bir sıkıntı yaşarsa bu özel bankalar bu parayı kaçıran 800 milyonluk kredi hacmi olduğu halde insanlardan bu parayı esirgeyenler bu parayla hiçbir şey yapamayacaklar. Ve bir yere gidemeyecekler. Dolayısıyla hani devlet bankaları bunu yaptı. Bakın en azından vatandaş için şöyle bir imkan getirdiler. Normal kredi faizleri şu anda Türkiye'de %1 civarındaydı. Ve getirilen imkan %0.50 civarında bir faizle 36 ay. Zaten muadeler de o civardaydı. Bankaların yapacakları fedakarlık aslında sadece karlarını yarı yarıya azaltmak şu dönemde. O da hani belli bir kriterde gelir olan ve alabilecekleri şekilde krediler için. Yani bu fedakarlıktan kaçmanın onlara hiçbir faydası olmayacak. Allah korusun bu ülke kötüye giderse ekonomi, bundan en büyük kaybı da onlar yaşayacak. Bunu da biliyorlar. Bu parayı sakladıkları için onların da payı olacak bu kötüye gidişte. O yüzden bunu yapmamalar lazım. Bu gemi değilseler eğer, Türkiye'deyseler eğer, televizyonlara verdikleri o süslü reklamlar, Sayın Bakan da bu konuda vurgu yaptı. Çok önemli gerçekten. İlk günden beri işte biz sizin için çalışıyoruz gibi süslü reklamlarla bunu kendilerini kamufle etmeye çalışıyorlar ama öbür taraftan perde arkasında da krediye ihtiyacı olan şirketleri, krediye ihtiyacı olan insanları geri çevirerek bu şeyi körüklemeye çalışıyorlar kötülüğü ve kendilerini kurtarmak. Ben kurtarayım kendimi de diğerleri ne olursa olsun mantığında gidiyorlar. Bu çok kötü bir mantık. Dediğim gibi bence vatan hainliğine eşdeğer bir mantık.
Sayın Ermiş, Trump Çin'in tezlerini savunmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne gidecek $500 milyon Amerikan fonunu durdurdu. Bu haberi nasıl yorumlarsınız peki?
Yani bu konuda şöyle düşünmek lazım. Trump'ın haklı payı var bence. Dünya Sağlık Örgütü bu şeyde, salgında işlevini gerçek manada yerine getiremedi bence. Yani uzmanlarını koronavirüsün çok sık görüldüğü yerlere gönderip koronavirüsle ilgili doyurucu tedavilerde kullanılabilecek insanlara, ülkelere, sağlık çalışanlarına yol gösterebilecek açık araştırmaları zamanında yapamadı. Trump bu konuda haklılık payı var aslında ama hani bu parayı kesmeyi şu dönemde çok doğru bulmayabiliriz. Nitekim haklılık payı da olabilir çünkü bu dönem kavga dönemi değil. Bu dönem bu salgınla mücadele edip bu virüsü yenmek için hep birlikte çalışma dönemi. Dolayısıyla bu aşamada yapılan kavgaya gerek yok. Bunun kavgası bu iş bittikten sonra, virüs yenildikten sonra, işler düzeldikten sonra, herkes can güvenliğini sağladıktan sonra ve işler rayına girdikten sonra bu tartışmaların yapılması gerektiği görüşündeyim. O zaman artık Dünya Sağlık Örgütü ciddi şekilde zaten tartışılacak. Trump bu parayı kese de tartışılacak, kese de tartışılacak. Çünkü ortada ciddi bir beklentiyi karşılamama durumu var diyelim. O şekilde kullanalım kelimeyi. Çünkü gerçekten üzerine düşeni tam layıkıyla bugünler için var. Dünya Sağlık Örgütü bugünler için oluşturulmuş bir kurul. Ama tam layıkıyla yerine getirildiğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum açıkçası.
Türkiye yayılma hızını kontrol ettiği koronavirüsle mücadelede önemli başarı gösteriyor. Sağlık Bakanlığı kaynakları ve uzmanlar bunu erken tespit, yakın takip, erken ilaç tedavisiyle vakalara müdahale eden profesyonel sağlık takımı diye 4T olarak özetliyor. Sizce neden biz daha iyiyiz bu konuda?
Yani biz neden daha iyiyiz? Şöyle baştan beri seyrini gözümüzün önüne alalım. Türkiye bu tedbirleri ilk uygulayan ülkeler arasında. Sınırlarını tehlikeli ülkelere, virüsün görüldüğü ülkelere hemen kapattı. Daha sonra aşamalı olarak uçuşları durdurdu. Oradaki vatandaşlarını getirdi ve karantina kurallarını ilk uygulamaya başlayan, bu 14 kuralını ilk 14 gün kuralını ilk uygulamaya başlayan ülkelerden biriydi. Hatta sınırda durumun daha kötü senaryolara karşı bile hazırlıklı Türkiye sahra hastaneleri falan da kurulmuştu, hatırlarsınız İran sınırına. Bu daha kötü senaryolara bile hazırlıklıydık. Ve birincisi bu hazırlığımızı erken dönemde yaptık. Çünkü virüsün Türkiye girişini çok geciktirdi bu. Bu da bize önemli bir zaman kazandırdı. Ne zamana kazandırdı? Mesela diğer ülkelerde salgının seyrine gözlemleme, ona göre tedbirleri daha önceden düşünme gibi bir zaman kazandırdı. Nitekim Türkiye öyle de yaptı. Tedbirlerini çok önceden bir adım öncesinden hep planladı. Almadan bir adım öncesinden, belki birkaç hafta öncesinden planladı. Tedavi için örneğin 1 milyon kutu ilaç getirdi. Bu tedavide kullanılan ilacı. Dünyanın birçok ülkesi şu anda bu ilacı fenlik fenlik arıyor. Ve bir yandan da bulanlar da öyle kısıtlı buluyor ki sadece ölmek üzere olan hastalara bunu uygulayabiliyor. Ama Türkiye bunu, az önce de filyasyonu konuşmuştuk. Filyasyonla erken aşamada tespit ettiği hastalara bile bu ilacı uygulamaya başlıyor. Yani semptomlar hiç görmeden önce başlıyor. Ve tedavi konusunda bu konuda da bu tecrübeler Türkiye'nin elini çok rahatlattı. Ve ölüm oranlarımızdaki azlık maşallah diyelim. Ölüm oranımız çok düşük şu anda dünyaya göre. Dolayısıyla bu konuda da çok etkisi var. Erken tedaviye başlamanın çok etkisi var. Filyasyon gibi de hastalara direkt ulaşma, hani hastaların hastaneye gelmesini ve son aşamaya gelmesini, hastalığın virüsün ilerlemesini beklemeden direkt onlara ulaşma stratejisinin de çok önemi var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin avantajlı bir konuma gelmesi zaten kaçınılmaz. Çünkü adımlar doğru atıldı her zaman. Özellikle o başta yaptığımız geciktirme, vücudun virüsün Türkiye'ye gelmesini geciktirme adımı Türkiye'nin elini çok rahatlattı her şey için. Zaman kazandırdı. Burada konuşulması gereken bir nokta da sağlık personelimizin başarısı. Hı hı. Bizim sağlık personelimiz o kadar tecrübeli ki bu yoğun bakım konusunda özellikle. O kadar tecrübeli ki ve bu tedavi yöntemlerinde anında uygulanması tecrübeler direkt virüsteki böyle ağır hastalara aktarılınca dolayısıyla iyileşme oranımızda da ciddi bir artış oldu. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmememiz lazım. Bizim sağlık personelimiz o kadar tecrübeli ki bu tür yoğun bakım konusunda. Türkiye'de çünkü bu konuda fazla var. Üçüncü bir de unutmamamız gereken bir noktada sağlık tesislerimizin, altyapımızın bu konuya çok uygun olması. Şehir hastaneleri özellikle çok birileri çok eleştirildi, çok tartışıldı ama burada şehir hastanelerini olmasaydı diye önümüze koyarsak, şöyle bir düşünürsek bu konuda Türkiye'nin elini ne kadar güçlendirdiğini, virüsle mücadelede ne kadar elini rahatlattığını hepimiz görürüz. Özellikle yoğun bakım, yatak sayısı bakımından Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeler arasında olması, şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı ama bu erken tanı ve teşhis ve tedaviye başlama konusunda inşallah daha da olmaz. Ama olsa bile zaten bu konuda güçlüyüz. Hala yoğun bakım yataklarımızın %50'si boş Türkiye'de. Bu da Türkiye'nin elini büyük oranda rahatlatıyor. Önümüzdeki dönem içinde rahat olmasını sağlıyor ve bir yandan da diğer tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ama burada önemli olan işte az önce konuştuk ya filyasyon dediğimiz. Aslında bireysel olarak herkesin üzerine düşen görevler var. Bunu yapması gerekiyor. Son bir haftada bunda biraz gevşeme görüyorum ben şahsen. Gözlemledim bu yönde. Özellikle pazartesinden bu yana ciddi bir gevşeme var. Özellikle pazartesi salı günleri havanın çok iyi olduğu günlerde yani sokaklar, araç hareketliliği özellikle koronavirüs öncesi döneme yakındı. Benim gözlemim bu şekilde. O yüzden bunu gevşetmememiz lazım. Herkese bu konuda duyarlı olması lazım. Gevşetirsek bütün bu aldığımız mesafelerin hepsinin avantajını kaybederiz. Allah korusun diyorum. Herkes bu konuda çok özen göstermeli. Artık bu gevşemeyi yaşamamamız lazım.
Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ermiş
değerlendirmeniz için. Ben de teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, TV24 haber editörü Serdar Ermiş hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Sevgili dinleyenler, ekonomide yaşanan gelişmeleri bize Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz anlatacak. Kendisi hattımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Meclise getirilen ekonomik önlemler paketi kabul edildi. Bu ekonomik önlemler paketinin içinde neler vardı, sizden dinleyelim.
Zaten biliyorsunuz bir süreden bu yana hükümet oldukça ciddi tedbirler alarak koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye çalışıyordu. Hı hı. Bu kapsamda da yasal çerçeveyi oturtması, işte vergi ertelemelerinden tutun da işte bu işveren teşvikleri, işçilere ödenecek ödeneklerin belirlenmesi noktasında yasal olarak atılması gereken adımların da tamamı bu paketin içerisinde kabul edilmiş oldu. Tabii burada önemli olan noktalardan bir tanesi şuydu. Türkiye salgının en başından itibaren kademe kademe tedbir almaya başladığı için yani her ne kadar paket büyüklükleri ilk etapta diğer ülkelere kıyasla rakamsal olarak küçük gibi ifade edilse de teknik yönleri bu paketlerin daha uzun vadeli etkili olacak şekilde tasarlanmıştı. Dün akşam Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasalaşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olayına gönderilen paketin içerisinde de bunu görüyoruz. Yani rakamlardan daha ziyade, büyüklüklerden daha ziyade nitelikleri son derece önemliydi. Çünkü açıkçası koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri uzun süreli olacak gibi görünüyor. Zira salgının ne zaman biteceği, ne zaman sonlanacağı, nasıl bir tahribat bırakacağı konusu henüz netleşmedi. Yani aşısı bulunabilecek mi? Koronavirüsle net bir mücadele edecek ilaç çıkacak mı? Bunların hepsi ciddi belirsizlikler içerdiği için sürecin ne kadar uzayacağı konusunu dünyadaki hiçbir ülke hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla bunun yasal çerçevesinin oturtulması gerekiyordu.
Bakan Albayrak'ın sözlerine çok yer verildi bugün haberlerde. Özel bankaların tutumları eleştiriliyor. Siz özel bankaların tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi ben çok uzun süreden bu yana Yeni Şafak'taki köşe yazılarımda Türkiye'deki bankacılık sektörü ve bankacılık anlayışındaki sorunlu alanlara ilişkin çok sayıda yazı kaleme almıştım. Bunların içerisinde de özel bankaların tutumları önemli bir yer tutuyordu. Bugün geldiğimiz noktada da hem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç gündür özel bankaların tavırlarına ilişkin yaptığı açıklamalar açıkçası şunu gösteriyor bize. Bu yeni bir şey değil. Yani uzun süreden bu yana Türkiye ekonomisinin her daraldığı dönemde, sıkıştığı dönemde özel bankaların müşterilerini yüzüstü bırakmak gibi bir alışkanlığı olduğunu gördük maalesef. Şimdi buradaki temel konu şu. Özel bankalardan beklenen, özel bankalardan talep edilen onların zarar etmesi, zarar etmek uğruna kredi kullandırması vesaire değil. Özel bankalardan istenen ekonomi yönetiminin sağladığı imkanları müşterilerine aktarması. Mesela bunların içerisinde de kredi garanti fonu mekanizması üzerinden bankaların kullandıracakları kredilere hazine destekli bir kefalet mekanizması ilan edildi. Biliyorsunuz uzun süreden beri vardı. Bunun limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkartıldı ki bu bankaların plasman imkanını 400 milyar TL'ye kadar çıkartabilecek bir rakamdır. Şimdi onlardan istenen sadece hazinenin yani devletin kefaletiyle işletmeleri kredi kullandırmak, onların varsa kredilerini yapılandırmak, bir kısım ödemesiz, birkaç ay ödemesiz olmak üzere vadelerini uzatmak gibi. Aslında bankacıların bu salgın sonuçlandıktan sonra ihtiyaç duyacakları, yine çalışacakları müşterilerini korumalarını içeren bir bütün dünyada yapılan bir şey istiyoruz. Hani ekstra bir şey istenmiyor bankalardan. Ancak özel bankalar maalesef bunları yapmaktan imtina ediyorlar, uzak duruyorlar. Çok sayıda şikayet geldiğini BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben hafta içerisinde yaptığı bir röportajla, mülakatla açıkladı. 10 binlerin üzerinde özel bankaların tavırlarına ilişkin şikayet var. BDDK bu şikayetleri değerlendiriyor. Özel bankalara Sayın Mehmet Ali Akben'in çok önemli bir uyarısı vardı. Bu süre içerisinde kamu bankaları 27,5 milyar TL'lik bir kredi genişlemesi oluştururken özel bankaların 5 milyar TL kredi gerilemesi tespit edilmiş durumda. Yani şunu söyleyebiliriz. 3 tane kamu bankası 27,5 milyar TL'lik bir kredi genişlemesi yaparken geriye kalan 23-24 tane özel bankanın kredilerinin daraldığını görüyoruz. 5 milyar TL. Yani bırakın aynı seviyede kalmayı, yeni kredi kullandırmayı, mevcut tahsilatlarında yapılandırmadıklarını, vadeleri ötelemediklerini görüyoruz. Şimdi bu Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dönemde özel bankaların attığı adımlar açısından değerlendirildiğinde ekonominin kesinlikle lezine olmayan, aleyhine olan ve ekonomideki koronavirüsün yaratacağı yaraları, koronavirüsün oluşturacağı sıkıntıları derinleşmesine neden olabilecek bir politikayı bize gösteriyor ki sanırım bunu eleştirmek de en doğal hakkımız. Çünkü bankacılık kamusal bir görevdir. Özel banka dahi olsa kredi verme ve mevduat toplama imtiyazını kamusal bir görevi yerine getirmesi için bankalara verir. Dolayısıyla özel banka olması veya kamu bankası olması yapılan işin bir kamu görevi olduğunu, kamusal bir görev olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla özel bankalardan istediğimiz şey onların zarar etmesi değil, zarar etmesinler. Ancak zarar etmeden de ekonominin dinamiklerini ayakta tutabilecek, ekonomiye destek verecek şekilde bankacılık yürütebileceklerini biliyoruz. Kamu bankaları biliyorsunuz son dönemde amiyane tabirle çok ciddi gaza basmış olmasına rağmen bilançolarını incelediğinizde zarar etmiyorlar. Yani daha önceden alışkın olduğumuz neydi? Görev zararıydı kamu bankalarında. Kamu bankaları zarar etmeden görevlerini yapabileceklerini gösterdiği bir dönemde özel bankalarında zarar etmeden görev yapabileceklerini biliyoruz. Çünkü bu önümüzde örnekleri var, ispatı var. Özel bankaları göreve davet ediyor hükümet haklı olarak, ekonomi yönetimi haklı olarak. Çünkü bu topyekun mücadele gerektiren bir savaş. Açıkçası koronavirüs ve koronavirüsün ekonomi etkileriyle mücadele. Burada da hem yaygın şube ağı anlamında, hem tuttukları mevduat anlamında, hem kredi kullandırma imkanları anlamında özel bankaların takındığı tavır son derece eleştiriliyor. Açıkçası hem Sayın Berat Albayrak'ın, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hem de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in ifadeleri, şahsi ifadeleri değil, bir süreden bu yana toplumda oluşan, KOBİ'lerde oluşan, işletmelerde oluşan, esnafta oluşan, iş dünyasında özel bankalara karşı oluşan tepkinin bir yansıması olarak değerlendirilmeli.
Sayın Yılmaz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman basınına açıklamasında Türkiye'nin COVID-19 yardımlarından övgüyle söz ederek Türkiye müttefikleri en çok yardım sağlayan ülkelerden biri dedi. Siz Türkiye'nin diğer ülkelere yapmış olduğu yardımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi burada çok önemli bir konu var. Bütün dünya ülkeleri kendi içine kapandığı bir dönemde, başta batılı ülkelere bakarsak, yani NATO üyesi ülkeler ve o NATO üyesi ülkelerin içerisindeki Avrupa Birliği üyesi ülkeler, batı ülkelerine bakarsak çaresiz kaldıkları bir dönem içerisindeler. Hastanelerde maskeler yok, solunum cihazları yok, en basit tıbbi ekipmanlarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Fransa'da biliyorsunuz hastaneler ve yoğun bakım yatakları, yatak sayıları yetersiz olduğu için otellere, özel otellere el konuldu ve hastaneye çevrilmeye çalışılıyor. Almanya'da hemşire sayısı ve hekim sayısı o kadar yetersiz ki acil durumdaki hastalar bile sıra beklemek durumunda kalıyorlar. İspanya'nın ve İtalya'nın durumu malum ortada. Orada çok ciddi sıkıntılar var. Böyle bir dönemde Türkiye en azından niyetini belli etmek ve müttefiklerinin yanında olduğunu göstermek açısından son derece önemli bir iş yapıyor. Tabii ki bütün Almanya'nın ihtiyacını, bütün İspanya'nın, bütün İtalya'nın ihtiyacını karşılayacak miktarda değil yapılan bu yardımlar. Ancak yapılan yardımlardaki içeriğe ve zamanlamaya baktığımızda tam zamanında, tam yerinde ve şu kısa sürede ihtiyaç duyulan malzemeler noktasında batılı ülkelerin ve müttefiklerin ihtiyaçlarını giderebilecek miktarlarda olduğunu görüyoruz. Bu teknik yönü. Ancak bir de algısal yönü var. Algısal yönü açısından da şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde NATO üyesi ülkelerin bizi yalnız bıraktığını, Türkiye'nin güneyindeki o Suriye'de yaşanan olaylardan NATO üyesi ülkelerin bizi yalnız bıraktığını hatırlarsak, Türkiye NATO mekanizmasının nasıl çalışması gerektiği konusunda da ciddi bir ders veriyor bir taraftan. Yani hem insani yardım noktasında, konuya yaklaşım noktasında Türkiye'nin insani boyutu ön plana çıkartması da önemli. Ancak bu yardımların bana kalırsa NATO müttefiklerine, NATO üyelerine üyeliğin, yani örgütün kendi içerisinde nasıl bir yardımlaşma yapması gerektiği noktasında da çok önemli dersler içerdiğini düşünüyorum ben. Bütün bu salgın konusu bittikten sonra dünya Türkiye'yi herkesin, yani hem gelişmiş ülkelerin hem geri kalmış ülkelerin yardımına koşan, insan ayırt etmeksizin, din ırk ayırt etmeksizin herkesin yardımına koşan bir ülke olarak hatırlayacak.
Kesinlikle size katılıyorum. Bor madeninden üretilen yerli dezenfektan Borel bugün raflardaki yerini alıyor. Daha önce de bordan üretilen başka ürünler vardı, deterjan gibi. Borun Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
Şimdi açıkçası tabii biliyorsunuz bir süreden bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bor konusunda çok ciddi çalışmalar, araştırmalar yapıyor. Bunların içerisinde de borun temizlik maddelerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar var. İşte bordan üretilen deterjan vesaire gibi ürünler de var geçtiğimiz dönemde. Bunlar son derece önemli, yerinde adımlar. Hani bunlar desteklenmeli, daha fazla geliştirilmeli. Özellikle Türkiye'nin bu temizlik ürünleri piyasasında yabancı ağırlığı olduğunu biliyoruz. Yabancı ürün ağırlığı olduğunu biliyoruz. Dışarıdan ithalatın, ham madde ithalatının ve nihai ürün ithalatının yüksek miktarda olduğunu biliyoruz. Şimdi bir kere bu yapılan çalışmalar burada Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak noktada kritik öneme sahip. Ancak bizim borda esas istediğimiz, esas geliştirmek istediğimiz konu, borun sanayide, stratejik sanayi ürünlerinde ve özellikle yakıt teknolojisinde kullanılacak hale getirilebilmesi. Yani evet, şu andaki bora ilişkin çalışmalar çok kıymetli. Önümüzdeki dönem için Türkiye'nin cari açığını azaltacak noktada ciddi anlamda fayda sağlayabilecek öncü çalışmaları görüyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli. Ancak bizim bor madeninde istediğimiz konu daha stratejik sektörlerde, daha stratejik alanlarda, özellikle yakıt olarak kullanılması noktasında yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını da azaltacak bir yapıya kavuşması. Ama tabii bunlar hani akşamdan sabah olacak şeyler değil. Süreli ARGE çalışması gerektiren, yatırım gerektiren konular. Zaman ister. Çünkü ARGE dediğimiz şeyde bütün yaptığınız projelerin başarılı olması şansı yoktur. Dünyada ARGE projelerinin ortalaması, yani her 1000 projenin bir tanesi başarılı olur. Ortalama budur. Dolayısıyla deneyerek araştırma geliştirme faaliyetlerine zaman ve bütçe ayırarak sabırla borun daha stratejik sanayi sektörlerinde, daha stratejik alanlarda kullanılabilecek hale gelmesi için çalışmaların devam etmesi lazım. Bu neden önemli? Çünkü Türkiye dünyanın en zengin bor yataklarına sahip ülkelerden bir tanesi. Hatta birinci sırada. Dolayısıyla bu bor madenini artık sizin salt maden, yani maden sahasından çıkartıp bir ürün olarak değil, artık onu zenginleştirip, teknolojik hale getirip, endüstrileştirerek kullanmamız gerekiyor. Yani katma değeri yüksek ürün haline getirmemiz gerekiyor. Bu açıdan da Enerji Bakanlığı'nın çalışmalarını ben son derece önemsiyorum.
Sayın Yılmaz, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyenler, Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz bize ekonomide yaşanan gelişmeleri anlattı. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Evde kalın, sağlıklı kalın diyoruz ve yarın aynı saatte sizi burada bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Yeni Gün.